Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un edebi hayatı ne yazık ki pek yazılmış, çizilmiş değildir. Muharrirler, şairler, edipler yani edebiyatçılar nerelerde oturmuşlar? Nerelerde toplanıp görüşmüşler? Bunları dağınık hatıralar halinde çoğumuz dinlemişizdir de bunların pek çoğu da unutulmuş gitmiştir bir yazan anlatan olmadığı için. Halbuki Paris için yazılan kitapların en güzelleri Fransız edebiyatını şereflendiren meşhur şairlerin, ediplerin, muharirlerin, gazetecilerin Paris'te toplandıkları, oturdukları, sohbet ettikleri yerleri anlatan kitaplardır. Hatta pek çok kafenin, pek çok lokantanın önünde orada vaktiyle oturan, kalkan edebiyatçının ismi bir plaket halinde yazılmıştır. Paris biraz da o eserlerle Paris olmuş değil midir? İstanbul'u bu tarafıyla tespit etmek isteyen muharirler ne yazık ki pek fazla değil. Buna karşılık İstanbul'u seven sanatkarların sayısı hayli fazladır. Bunların başında iki sanatkar, iki edebiyatçı vardır ki onlara işaret etmek gerekir. Bunlardan birisi Yahya Kemal'dir, diğeri de Abdülhak Şinasi Hisar'dır. Yahya Kemal İstanbul aşıkı idi. Bir sevgiliye şiir söyler gibi İstanbul'u terennüm ederdi. Ama Abdülhak Şinasi Hisar İstanbul'u yalnız sevmekle kalmamış. Sevgilisinin sadece yüzünü, boyunu, bosunu değil, her şeyini seven bir aşık gibi onun her tarafıyla meşgul olmuştur. Bu merakı yüzünden romanlarında İstanbul'un yaşayışını da insanlarıyla beraber parça parça tespit etmiştir. Kim İstanbul'un neresini sevmiş, neresinin tadını çıkarmış, Abdülhak Şinasi Hisar bunu da öğrenmek isterdi. Eskiden İstanbullular pek yer değiştirmezdi değerli dinleyiciler. Hemen herkes bir mahallede doğar, büyür, yaşar, ölürlerdi. Ancak bazılarının evlenmek, memuriyet gibi sebeplerle o da ömürlerinde bir veya iki defa yer değiştirdikleri görülürdü. Hatta ikide bir de ev değiştirmeye kalkanları görürlerse İstanbullular kızarlar, efendim derlerdi, bir insan oturacağı mahallenin bu havasıyla imtizaç edip etmeyeceğini anlayıp dinlemeden böyle dama taşı kaldırır gibi ev mi değiştirir? Bu ciddiyete sığar bir iş midir? İnsan oturacağı evi ve kendini yoklayıp dinlemeli de ev mi alacak, ev mi satacak, buna sonra karar vermeli. Böyle ikide bir zırt vırt oradan oraya otur kalk olur mu derlerdi. Değerli dinleyiciler, şöyle bir İstanbul seyahati yapalım. Hangi edebiyatçı hangi semtte oturdu? Mesela Yeniköy'de Ayandan Nuri Bey'in yalısı vardı. Orada Nuri Bey'in büyük oğlu Celal Nuri, ortancaoğlu Supi Nuri, küçük oğlu Sedat Nuri olmak üzere 3 kardeş otururlardı. Celal Nuri, ki soyadan ileri soyadını almıştır, gazeteciydi ve çeşitli konularda yazıları vardır. Ortancaoğlu Supi Nuri, o da gazetecidir, muallimlik yapmıştır. Küçük oğlu Sedat Nuri de hem gazetecidir, hem karikatüristtir, hem de iş adamıdır. Bunlar beraber Yeniköy'de otururlardı. Meşhur şair, hanım şairlerden İhsan Raif Hanım bir müddet ikinci izdivacını yapmadan evvel Yeniköy'de oturmuştur. Babası Köse Raif Paşa'nın yalısında otururdu. Bir aralık yine Yeniköy'de şair Emin Bülent Bey'in sonradan satılmış olan bir yalısı vardı. Eylül romanını çoğumuz duymuşuzdur veya okumuşuzdur. Yazarı Mehmet Rauf Bey, Bahriyeliydi. Tarabya'da oturmuştu ve bundan dolayı bazı mensur şiirlerinin altına Tarabya yazardı. Saffeti Ziya Bey de zavallı Necdet müellifi romanında hep Tarabya'dan bahsederdi. Artık orada mı otururdu, orayı sever miydi kim bilir. Tarabya'dan ve Kireçburnu'ndan sonra gelen sakin, münzevi, ücra bir mahalle vardır, Kefeli Köyü. Orada Sabah gazetesinin sahibi Mihran Efendi'nin bir yalısı vardı. Mihran Efendi gayet Alaturka bir adamdı. Buraya küçük çatanasıyla gider gelirdi denizden. Mihran Efendi'nin ismi şimdi unutulmuştur ama vaktiyle gazeteci, yazar, herkesin patronuydu. Ve aynı zamanda da bir matbaası vardı Ermeni Mihran Efendi'nin. Lamartine'i de çoğumuz duymuşuzdur. Büyük Fransız şairidir ve Türk dostu olmakla tanınır. Kendisinin Osmanlı tarihi kitabı var. İstanbul'a gelmiş, bir müddet burada kalmış, Büyükdere'de otururdu. Hatta epey bir müddet Büyükdere'de oturmuştur. Bu sebeple Taksim'de, talimhanede, Lamartine İstanbul'a geldiği zaman mevcut bile olmayan bir mahallede bir sokağa Lamartine ismi verilmiş. Halbuki buraya Lamartine adı verileceğine bu isim Büyükdere'de bir yola verilse daha doğru olurdu. Çünkü Lamartine Büyükdere'de oturmuştur. Fransızcayı çok iyi bilen Reşat Nuri Drago, Büyükdere'de babası Hariciye katibi, Tahrirat-ı Hariciye katibi Nuri Bey'in kızlarıyla beraber otururlardı. Evlerinde bir Fransız muallime vardı. Onu da bir Türk kadını kılığına sokup Pierre Loti ile görüştürdüler. Sonra mektuplaştılar. Le Desenchanté kitabı böyle doğdu. Yani Hayal Kadınlar veya Talihsiz Kadınlar adıyla tercüme edilip Türkçe'de basılan roman böyle doğmuştur. Daha önce bunu anlatmıştık. Bir Türk kızı Pierre Loti'yi ziyarete geliyor. Pierre Loti burada Fransız elçiliğinde subayken kendisiyle görüşüyor ve bir takım ona bilgiler veriyor kendince Pierre Loti'ye. İşte şöyledir, böyledir. Pierre Loti de bunu bir aristokrat, bir Osmanlı ailesinin kızı zannediyor. Ve bundan bir roman çıkarıyor, Hayal Kadınlar diye. Yanında da iki kız var. Halbuki o kadın işte Reşat Nuri Drago'nun Fransız muallimesiydi. Pierre Loti bu zokayı yuttu. Bunu bir Müslüman Türk kadını zannetti. Çok tabii entelektüel bir kadın. Fransızca konuşuyor falan, dünya görüşü öyle. Ve bu kadının böyle eve kapatılmasını falan tenkit eden bir roman yazdı. Hayal Kadınlar diye biraz psikolojik bir roman yazdı. Bu Nuri Bey'in, yani Reşat Nuri Drago'nun babası Nuri Bey'in iki büyük kızı Paris'e kaçtılar. Bu Fransız mürebbiyesiyle Pierre Loti'ye giden iki kız onlardı işte. Pierre Loti onlara Paris'te yardım etti ve hislerini Figaro gazetesinin edebiyat ilavesinde neşrettiler. Bu macera sonra bir kitap haline getirilerek orada izah edildi. Evet, Büyükdere hem Lamartine'le hem de Reşat Nuri Drago ve Pierre Loti'nin romanına mevzu teşkil eden Fransız muallimenin yaşadığı semt idi. Beykoz'a geçelim. Beykoz, Ahmet Mithat Efendi'nin semtidir değerli dinleyiciler. Burada Ahmet Mithat Efendi iki hanımıyla otururdu. Hatta rivayet ederler. Bir hanımına ne alsa öbürüne de onu alırmış. Büyük hanımı biraz yaşlı, küçük hanımı biraz gençmiş. Biraz genç işi bir elbise almış da büyük hanım demiş ya bu genç işi bunu bana niye aldın demiş. O da demiş ki ben demiş senin yüzünden demiş dinimin emrini değiştiremem. Peygamberimiz buyurmuşlar ki bir iki hanımı olan bir kimse bir hanımın elinden bir bardak su içse öbüründen de içer. Ben demiş öbürüne ne alsam sana da ondan alırım. Bunu anlatırlar bu anekdotu. Burada otururdu Ahmet Mithat Efendi. Büyük bir yalısı vardı ve yalının arkasında da büyük bir çiftliği vardı. Evinde büyük bir kütüphane vardı. Sırmakeş suyu Ahmet Mithat Efendi'ye aitti. Romörkörler damacanalara doldurulmuş sırmakeş sularının istif edildiği mavnaları çekerdi, satışa götürürdü. Sonra damacanaları toplar, tekrar doldurmak üzere geri getirirdi. Ahmet Mithat Efendi buradan da para kazanırdı. Çok kimse onu yalısının önüne sandalye koymuş, bu damacanaların dolduruluşunu, nakledilişini seyrederken görmüştür. Ahmet Mithat Efendi Türkiye'de romancılığın babası sayılır. Sadece romancılığın değil, tefrika romancılığın da babasıdır. Gazetelerde tefrika edilen çok sayıda romanı yayınlanmıştır. Romanlarında da onun tarzı okuyucuyla karşılıklı sohbet eder havasıyla roman yazmaktır. Gelelim İncirköy'e. İncirköy, Abdülhak Hamit'in, meşhur şair Abdülhak Hamit'in intisap ettiği pirizadelerin, Sahip Molla'nın yatağıydı. Sahip Molla, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında hem ilmiye sınıfında hem de bakanlık yaparak bürokraside mühim bir isim sahibi kimsedir. Sahip Molla'nın malikanesinde derebeyi gibi bir ömür sürdüğünü nakleder tanıyanlar. Hanımı Abdülhak Hamit'in büyük ablasıydı. Yani Abdülhak Hamit, Sahip Molla'nın kayınbiraderi oluyor. Abdülhak Hamit de pirizadelerden Fatma Hanım'la evliydi. Yani eniştesinin akrabalarından bir hanımla evliydi. Makber adlı meşhur eserinde pirizadeydi namu şanı, 500 senelik de hanedanı diyor hanımını överken. Zavallı Fatma Hanım Hindistan'dan dönerken vefat etmiş ve Beyrut'a defnedilmiştir. Aşkı Abdülhak Hamit'e Makber şiirini yazdırmıştır. İşte bu Fatma Hanım'ın mensup olduğu pirizadeler meşhur bir ulema ailesi Osmanlılar'da İncirköy'de otururdu. Anadolu Hisarı Yasinizadelerin siyah yalısıyla meşhurdu değerli dinleyiciler. Burada Murat Bey otururdu Yasinizadelerden. Murat Bey Sultan Abdülhamit'in cülusunda onu methetmiştir. Sonra Sultan Hamit'in saltanatı zamanında memleketten kaçmıştır. Sonra da bir memuriyet kabul ederek geri dönmüştü. Bu siyah yalı bütün siyahlığıyla sulara aksederken firar zamanlarında korkunç bir tesir yapar. Döndükten sonra da tenkit ve muahize edilen bir şöhretle sallanırdı. Yani niye övdün, sonra niye gittin? Anadolu Hisarı mezarlığının da Recaizade Mahmut Ekrem'le bir irtibatı var. Recaizade Mahmut Ekrem iki genç çocuğunu toprağa vermiştir. İşte bu mezarlıktadır. Ve Recaizade Mahmut Ekrem'in pek çok şiirlerinde, gözyaşları karışmış şiirlerinde, işte bu Anadolu Hisarı'nın hatırası vardır. Gül hazin, sümbül perişan diye başlayan hele şiiri çok dokunaklıdır. Efendim Kandilli Ziya Paşa'nın derbeder, şarklı, biraz da haylaz gençliğini hatırlatır. Kandilli'de Kont Ostrorog'un yalısı Pierre Loti'nin hatırasını taşır. Bir müddet Claude Farrer de burada kalmış, oturmuş derler. Ziya Paşa, Darb-ı Mesel'leri şiir haline getirmesiyle Terkibi Bend, Tercihi Bend adıyla meşhurdur. Jön Türklerden olmakla beraber Osmanlı medeniyetini, Osmanlı kültürünü, İslam dinini ve padişahlığı savunan yazıları ve şiirleriyle tanınır. Kont Ostrorog, Osmanlı Devleti'nde yaşayan Fransız asıllı bir kont idi. Adliye nezareti müsteşarlığı yapmış ve hukuk inkılabında, Tanzimat devri hukuk ıslahatında mühim bir yeri vardır Kont Ostrorog'un. İstanbul Sosyetesi'nden de o zamanki namıyla. Nahit Sırrı Örik de muharrir, Kandilli'de otururdu. Sonra Rumeli Hisarı'na nakletmiştir. Nahit Sırrı Örik, Abdülhamit Düşerken adlı romanın müellifidir. Bu romanın da şahit olduğu bir devri, Sırrı Paşa'nın oğlu olduğu için şahit olduğu bir devri gayet iyi tasvir etmektedir. Roman hayal mahsulüdür. Yakın zamanda filme de alınmıştır. Filmi romanı gibi değildir. Başarılı bir bulunmamıştır. Fakat romanı çok başarılıdır. Sultanahmet'i tahttan indiren iddiaçıların karakterlerini, ruh yapılarını, ne menem adam olduklarını bu romandan güzel anlamak mümkündür. Onun için iddiaççı sempatizanları tarafından roman el birliği edilerek meşhur edilmemiştir. Ama filmi romanı bayağı tanıttı. Kandilli bir de eski muharirlerden Asaf Muammer Bey'in mekanıydı. Asaf Muammer Bey yazmayı bıraktıktan sonra evinden dışarı hiç çıkmamacasına Kandilli'de oturmuştur. Yahya Kemal'in meşhur şiiri Kandilli yüzerken uykularda, mehtabı sürükledik sularda diyor. Yahya Kemal de bir müddet Kandilli'de Kıbrıslıların meşhur yalısında kalmış, onu da şiirine almıştı ki Bu şiir aynı zamanda da bestelenmiştir. Değerli dinleyiciler, Vaniköy, mutasavvıf Vani Mehmet Efendi'nin malikanesini ve Vani Efendi'yi hatırlatır. Vani Efendi eski kaz askerlerdendir, Osmanlı alimlerindendir. 17. asırda yaşamıştır. Mevlevilerin tekkelerinde çalıp oynayıp dönmelerine karşı çıkmasıyla tanınmıştır. Bundan dolayı Mevlevilerin düşmanlığını kazanmıştır. İslamiyet'te, Mevlevilik'te, tasavvufta böyle bir şeyin olmadığını söylediği için Vani Mehmet Efendi bir nevi enterne edilmiş. O da yalısına çekilmiştir. Öyle bir yalı ki semte adını vermiş. Buraya Vani Köy denmiştir. Vani Mehmet Efendi aynı zamanda İbrahim Müteferrika'nın kurmuş olduğu ilk Müslüman Türk matbaasında basılan Van Kolu lügatının da müellifidir. Vani Mehmet Efendi aynı zamanda bir tefsir yazmış. Tefsirde Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen İskender-i Zülkarneyn'in meşhur Oğuzhan olduğunu müdafaa etmiştir. Onun için Türklüğün bir nevi mübeşşiri olarak görülmüştür. O işte Vaniköy'de otururdu. Sami Paşazade Sezai Bey, Sergüzeşt adlı romanıyla tanınan Tanzimat romancılarından, edebiyatçılarından Samizade Sezai Bey, Sami Paşa'nın oğlu, kız kardeşiyle beraber Vaniköy'de bir yalıda otururdu. Vaniköy'den sonra Beylerbeyi, Beylerbeyi'nde de Necip Fazıl Kısakürek bir müddet oturmuştur. Beylerbeyi, orta halinin üzerindeki İstanbulluların, zenginlerin yaşadığı mutena bir semtti. Gayrimüslim fazla bulunmazdı. Efendim gelelim Üsküdar'a. Üsküdar İstanbul'un en güzel semtlerinden birisidir. Fethi gören İstanbul diye methetmiştir burayı eskiler. Çünkü İstanbul'un fethinden önce fethedilmiştir Üsküdar. Eski bir dostu, Orhan Gazi zamanında fethedilmiştir. Divan şairlerinin sonucularından Hakkı Bey, şair Hakkı Bey, ki Üsküdar'la Hakkı Bey diye tanınırdı. Adından anlaşılacağı gibi Üsküdar'da otururdu. Bu Hakkı Bey kendisine Nefi-i Sani derdi. Meşhur Nefi vardır malum, Heccav. Yani Osmanlı Devleti'nin 17. asrında yaşamış hicivci bir şair Nefi. Sonradan zaten dili belasına uğramış, idam edilmiştir. Hicvetmediği kimse kalmamış. Hakkı Bey de onun kadar usta olmamakla beraber kendisini Nefi-i Sani, ikinci Nefi diye anardı. Rıza Tevfik'in kendisini filozof Rıza Tevfik diye tanıtması gibi. Şair Ruhi de Üsküdar'da oturmuş olmalı ki Üsküdar'da bir sokağın ismi Şair Ruhi sokağıdır. İzzet Molla, Keçecizade İzzet Molla Üsküdar'da otururdu. Üsküdar'daki evi bir saray yavrusuydu. Bu evini o kadar beğenirdi ki bu saray tekke olsaydı, beni de oranın şeyhi tayin etselerdi, artık başka hiçbir şey istemezdim derdi. İzzet Molla Nüktedanlı ile meşhur bir şairdir. Keçecizade ailesi zaten bürokrat ilmiye sınıfından kimseleri yetiştirmiştir. Ali Suavi, Üsküdar sakinlerinden, efendim bu da filozof, müellif, enteresan bir şahsiyet, dengesizliğiyle meşhur, İngiliz karısı var. Sultan Aziz zamanında Jön Türklere katılmış, ondan sonra Türkiye'ye gelmiş, Sultan Hamit'e yanaşmış, ona hulus çakmış. Ondan sonra Sultan Murad'ı, 5. Murad'ı yaşadığı Çırağan Sarayı'ndan kaçırmak istemiş. Çırağan Sarayı'nı basmış. İşte bu baskında Beşiktaş muhafızı 7-8 Hasan Paşa tarafından öldürülmüş Ali Suavi. Enteresan bir insan. Hiç kimseler anlamadı manasını davamızın. Biz dahi hayranıyız davayı bir manamızın diyenlerden birisi. Davasının manasını kendi dahi anlamamıştı Ali Suavi. İngiliz karısıyla beraber Üsküdar civarında eski saraylardan birinin müştemilatında bir parçasında otururdu. Son devir Darülfünun edebiyat profesörlerinden İsmail Hakkı Baltacıoğlu da hanımından ayrılmadan evvel Üsküdar'da Altunizade'de otururdu. Evet, gelelim Kadıköy'e. Kadıköy Muharrirlerin çok kalabalık bulunduğu bir semttir değerli dinleyiciler. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir kere Kadıköy öteden beri İngiliz hayatının hakim olduğu bir yerdi. Müslümanlar burada fazla oturmazdı. Gayrimüslimi çoktu ama İstanbul'un yerli gayrimüslimleri yani Rumlar, Ermeniler, Yahudiler değil. İngilizler, Lövantenler burada çok otururlardı. Hele Moda neredeyse bir İngiliz kasabası hüviyetindeydi. Camisi yoktu, mabetsiz olarak bilinen bir yerdi Kadıköy. İskelesinde İskele Camii, Osman Ağa Camii var ama iç taraflarında hiç mabet yoktu. Onun için Müslüman Türklerin rağbet etmediği bir yerdi. Hatta Rum ve Ermenilerin bile oturmadığı bir yerdi. İşte İngiliz hayatı burada hakim olduğu için insanlardan İngilizler gibi, Avrupalılar gibi yaşamayı sevenler Kadıköy'e yerleşmişler ve burayı şenlendirmişlerdir. Konumu itibariyle de İstanbul'a yakınlığı, Üsküdar'a yakınlığı, adalara yakınlığı Kadıköy'ün kıymetini arttırmıştır. İşte Kalamış'ıydı, Moda Burnu'ydu falan. Ve sanatçılar hem Avrupa'yı hayatı sevdikleri için, ileri görüşlü oldukları için hem de zevkine düşkün oldukları için birer ikişer Kadıköy'e yerleşmişlerdir. Kadıköy'de Altı Yol'un ağzında Şemsitap Mahallesi'nde ihtiyar bir matmazelin bir pansiyonu vardı. Pansiyon olarak işlettiği bir ev vardı. Bu evde bir müddet Cenab-ı Şahabettin, Hüseyin Suat ve Halit Fahri oturmuştu. Tabi aynı zamanda değil. Sırayla önce Cenab-ı Şahabettin oturmuş, sonra Hüseyin Suat Özsever oturmuş, sonra Halit Fahri Ozan Soy oturmuştur. En son Halit Fahri Bey oturmuştur aynı evde. İstanbul'da çok yer değiştiren bir muharrir vardır. O da Ahmet Rasim Bey. İstanbul'u anlatmasıyla meşhur. En çok Kadıköy taraflarını severdi. Belki de bundan dolayı en çok bu civarlarda oturmuştur. Bir müddet Şifa denilen semtte oturmuştur. Rıza Tevfik de, filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı'da ki son zamanlarda Osmanlı kabinesinde yer almış. Sevr Anlaşması'nın imzalanması için gönderilen heyette bulunmuş. Bundan dolayı 150'liklere tabi tutularak yurt dışına sürülmüş. Uzun yıllar yurt dışında yaşamış ve vefat etmiş. Filozofluğunu, devlet adamlığını bilmem ama şairliği fevkalade iyi olan birisidir. Harap Mabet diye bir şiiri vardır, emsalsizdir. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere adlı şiiri emsalsizdir. Vatan hasretine terennüm eder. Ve hastayım, yalnızım. Seni yanımda sanıp da bahtiyar ölmek isterim. Mahmur-u hülyayım cam-ı lebinden kanıp da bahtiyar ölmek isterim diye başlayan şiiri fevkalade güzeldir. Rıza Tevfik ömrünün sonunda Kadıköy'de otururdu. Cenab-ı Şahabettin bir müddet Kadıköy'de satın almış olduğu bir evde oturdu. Daha sonra sattı, Akaretler'deki evine taşındı. Haydarpaşa'da, Kurbağalıdere'de, İbrahim Ağa Mahallesi'nde bostanların bulunduğu yerler zamanla bir mahalle oldu. Ve tesadüfen buraya birçok ediplerin isimleri sokak ismi olarak verildi. İstanbul'un en çok edebiyatçı ismi taşıyan mahallesi işte bu sokakların bulunduğu mahalledir. Bu tetkike değer bir mahalle gerçekten. Ahmet Haşim, sembolist şair Ahmet Haşim Kadıköy'de, Mühürdar'da, Bahariye Caddesi'nde hüzünlü ve mütevazi bir evde kira ile otururdu değerli dinleyiciler. Orada da vefat etmişti. Buraya yerleşmeden evvel gene Kadıköy'de muhtelif pansiyonlar ve odalar tutmuş ve değiştirmişti. Ahmet Rasim, Kızıl Toprak civarında, papazın bağı denilen mesiremsi, kırlığımsı bir yerde bir kameriyeye, kuş kafesine, kahveye benzer ahşap bir binanın bir odasında kalırmış vaktiyle. Ahmet Haşim'in bazen barışıp met ettiği, bazen darılıp zemmettiği gazeteci Ali Naci Bey de Kadıköy'de otururdu. Ömer Seyfettin'in de meşhur hikayeci, Kalamış'ta bir küçük evi vardı. Yakup Kadri, ki o da Ömer Seyfettin gibi Fecri Ati edebiyatı müelliflerindendir. Cumhuriyet'in ilk devrinde de bürokrat ve diplomat olarak isim yapmıştır. Yakup Kadri bir aralık Kızıl Toprak civarında oturmuştu. Necmettin Sadık da yazın Kızıl Toprak'ta babasından kalan bir köşkte otururdu. İstanbul'da pek çok yer değiştirmiş olan Yahya Kemal Bey de bir aralık Kadıköy'de Altı Yol'da yokuştaki bir evde bir oda tutmuştu. Ferah Efendi Anadolu'da bir yere sürülmek üzere Ortaköy'deki yalısından alınıp Üsküdar'a geçirildiği zaman yazmakta olduğu tefsiri bitirmesi için Kadıköy'de alıkonulmuştu. Zira o zamanlarda Kadıköy İstanbul'a nazaran bir menfa yeri, bir sürgün yeri sayılırdı. burada ikamete memur olanlar da sürgüne gönderilmiş kabul edilirdi. Hayatını kalemiyle kazanan müthiş çalışkan muharrir Şemsettin Sami Bey, Erenköy'de otururdu. Galiba kendi çalışmasıyla kazandığı parayla orada bir köşk almıştı ki Şemsettin Sami, Arnavut asıllıdır, yazmış olduğu kamusla meşhurdur. Kamusu Türki, Osmanlıca lügattır. Kamusul Alam ise bir ansiklopedidir ki çok emek verilmiş bir kaynak eserdir. Caddebostan'da Türk Ocakları kurucusu Hamdullah Supi Bey'in, Supi Paşa'nın oğlu Hamdullah Supi Tanrıöver'in yazları oturduğu bir köşk vardı. Ahmet Ferit Bey de tekayüte ayrılınca Erenköy'ündeki bir köşke yerleşmişti ki buralar daha ziyade o zamanki İstanbul'da sayfiye olarak değerlendirilen yerlerdendi. Adalara gelelim, adalar. İstanbul'un en romantik yerleri. Büyük adayı şair Mehmet Celal Bey pek severdi değerli dinleyiciler. Ölümünden sonra Büyük Adada şair Mehmet Celal diye bir tabelaya rastlayanları olmuşsa da sonraları görülmez oldu. Böyle bir isim verildi de silindi mi onu tahkik mümkün değil. Nitekim Mehmet Celal Bey'in bir şiir kitabının adı Adada Söylediklerim idi. Büyük Ada gene kısmen Recaizade Mahmud Ekrem Bey'i hatırlatır. Şair bir müddet orada bir evi bulunan haremiyle beraber oturmuştu. Ruşen Eşref Ünaydın, Halil Nihat Bey, Ziya Gökalp burada Büyükada'ya gelir giderlerdi. Oturmamakla beraber sevenlerdendi. Maden tarafında Reşat Nuri Güntekin'in dışarıdan güzel görünen küçük bir evi vardı. Çalıkuşu'nun kendisine getirdiği telif hakkıyla aldığını söylerdi. Yine Büyükada'da eski Stockholm elçiliğinden mütekayit Bedi Arbel'in köşkü vardı. Son devir tarihçilerinden Ahmet Refik Altınay uzun müddet Büyükada'da oturdu. Ahmet Refik Altınay, modern tarihçiliğin kurucusu kabul edilir. Yazdığı eserlerin bir kısmı çok esaslı tahkik mahsulüdür. Bir kısmı ise maalesef insanlarda bugün teşekkül eden bazı saplantıların, paradigmaların, yanlış kanaatlerin maalesef sebebidir. Ahmet Refik, Osmanlı'yı seven bir tarihçi değildi. Bundan dolayı eserlerini umumiyetle Osmanlı müesseselerini zamanın modasına uyarak tahkir etmeye tahsis etmişti. Ahmet Rasim, İstanbul'da çok mahalle değiştirmiş olan Ahmet Rasim de bir müddet Büyükada'da oturmuştu değerli dinleyiciler. Gelelim Heybeliada'ya. Heybeliada, yukarıki çamlığa doğru Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yatağıydı. Gençliğinde ciğerleri biraz zaafa uğramış hikayeci, burasını tavsiye etmişler. O da buraya yerleşerek ölünceye kadar çamlıklara yakın evinde kalmıştı. Küçük, mütevazi bir evdi fakat muharrir için hususiyeti vardı. Bu Hüseyin Rahmi Bey'in kaleminin mahsulüydü. Fakat burada onun iki tane desteklisi vardı, iki yardımcısı vardı. Bunlardan birisi romancının dostu ve İbrahim Hilmi Bey'di, ona tabiydi o. Alacağını tamamen verir. Öteki bir dostu da her alacağını gider, arar ve pek ucuza alırdı. İki tane yardımcısıyla adada hayat geçirirdi. Hüseyin Rahmi Bey hiç evlenmemiştir değerli dinleyiciler. Teyzeleriyle anneannesinin yanında yaşamış. Annesini babasını küçük yaşta kaybetmiş. Bundan dolayı kadın psikolojisine, kadın hayatına fevkalade vakıf idi. Eski İstanbul hayatını iyi bilirdi. Romanlarında zaten hep bunu görmek mümkün. Ondan sonra da evlenmemiştir. Bunu da titiz yaşantısına bir başka kadının karıştırmak istemediği için evlenmediğini söylemiştir. Şimdi ben demiş evlensem benim adetimi benim sevmeyen bir kadın olacak. Ben sıkıntı çekeceğim. Kadın sıkıntı çekecek. İyisin ben evlenmeyeyim de rahat edeyim demiştir. Ve evlenmemiştir ömrü boyunca. Ve çok velut bir yazardır. İşte Heybeliada zaten Hüseyin Rahmi'nin adıyla anılır. Ahmet Rasim de Kadıköy'ünü çok sevmekle beraber biraz evvel arz ettiğimiz gibi İstanbul'un çok çeşitli mahallelerinde oturan Ahmet Rasim hastalanınca Heybeliada'ya nakledilmiştir. Ve o da Hüseyin Rahmi Bey gibi Heybeliada'da vefat etmiştir. Demek ki bütün İstanbul'u gezmiş gezmiş ve sonunda ölümü Heybeliada'da olmuştur. Gelelim Burgaz Adası'na. Burgaz Adası eskiden beri çok muharirleri toplayan bir yerdi. Halide Edip adı var, burada otururdu. Üniversiteye hoca olduktan sonra Laleli'de bir ev yaptırdı. Kocası Adnan Adıvar'la beraber oraya yerleştiler. Orada öldüler. Kolay bir şey değil adadan gelmek gitmek. Son vapuru kaçırdığınız zaman veya bir sis olduğu zaman kalırsınız İstanbul'da veya adada. Nakletmek mümkün değil. Hüseyin Cahit Yalçın, iddiaçıların meşhur gazetecilerinden. Hüseyin Cahit Yalçın da Burgaz Adası'nda otururdu. Süleyman Nazif'in kardeşi Fazıl Ahmet Aykaş da uzun bir müddet Burgaz Adası'nda oturmuştur. Sembolist şair Ahmet Haşim de bir müddet burada iskele başındaki Şahap Oteli'nde kalmıştı. Evet, gelelim Yeşilköy, Bakırköy, eski köyler, İstanbul'un eski köyleri. Makroköy, Bakırköy'ün ismiydi. Ayas Stefanos da Yeşilköy'ün ismiydi. Bunlar gelip gitmek fevkalade zor olan iki köydü değerli dinleyiciler. İkisine de sandalla ulaşmak mümkündü. Doğru dürüst yolu yoktu. Ve ekaliyetlerin, gayrimüslim azınlıktan oturduğu yerlerdi. Tren yolu yapılınca değerli dinleyiciler, her ikisi de İstanbul'a bağlandı. Buna rağmen yine muntazam karayolu yoktu. Ya trenle ya kayıkla işlenirdi. Fakat fevkalade tabii güzellikleri vardı hem deniz kenarında hem de çok sakin olması itibariyle çok tercih edilirdi. Hüseyin Cahit Yalçın Hayat-ı Muhayyel yani Hayal Edilmiş Hayat adlı eserinde Yeşilköy'den bahseder. Ayas Stefanos'tan yani. Buralar çok yeşillikti. Halit-i Ziya Uşaklıgil buraya yerleşmişti. Orada bir köşkü vardı. Bir aralık bahçe içindeki köşkünde birçok muharirler kendisini muayyen günlerde ziyaret ederdi. Çünkü 40'lı yıllara kadar yaşadı o. Toplanırlar, görüşürlerdi. Zannediyorum 15 günde birdi bu muayyen buluşma günü. Keçecizade İzzet Fuat Paşa da Yeşilköy'de otururdu değerli dinleyiciler. Fuat Paşa'nın oğlu. Hatta o zenginlik zamanında evinin yanındaki bahçede yüksek bir direğe evinde olduğunu belli etmek için bir flama çekmesi adetiydi. İnce uzun şerit gibi bir bayraktı bu flama. Bu bayrak evde ise İzzet Fuat Paşa da evde demekti. Bu bana başka bir şey hatırlattı. Kemah, Erzincan'ın Kemah kazası birbirinden uzak mahallelerden müteşekkildir. Arada dereler, vadiler vardır. Yani biraz dağlık. İki ayrı mahallede bir kız bir başka mahalleye gelin gittiği zaman annesiyle sözleşirlermiş. Evler birbirini görüyor ama yaya belki bir saatlik mesafe. Balkona kırmızı bez asarsam gel demek. Beyaz bez asarsam evde yokum demek dermiş. Annesi bilirmiş. Eğer kırmızı bez astığı zaman kızı kendini çağırıyor. Beyaz bez astığı zaman evde yok. Yani boşuna gidip de kızını bulamamazlık etmesin. Aynı şeyi kızı da tatbik edermiş. İzzet Fuat Paşa da bu adeti tatbik ederdi. Kütüphane-i İslam ve askeri sahibi, kitapçı, neşriyatçı ve matbaacı İbrahim Hilmi Bey de Yeşilköy'de otururdu. Jön Türklerden, sonradan Sultan Abdülaziz'in teklifini kabul ederek Fransa'dan dönüp vazife alan, mülki mutasarrıflık vazifesi alan Ebu Ziya Tevfik Bey, ki Ziyad Ebu Ziya'nın, Talha Ebu Ziya'nın, Velid Ebu Ziya'nın babasıdır. Bir gazeteci ailesidir bunlar, Ebu Ziyalar. Günümüzde de devam etmiştir. Bakırköy taraflarında otururdu. O zamanlar Bakırköy'e Makroköy denirdi. Uzak köy yani. Cenab-ı Şahabettin, Servet-i Fünun şairlerinden, İstanbul'un birçok mahallelerinde ve Paris'te bir müddet kalıp yaşadıktan sonra işte bu semte, Bakırköy'e yerleşmişti. Bir müddet kardeşi Ali Nusret Bey'in evinde oturduktan sonra gene Bakırköy Mektebi arkasında kirayla tuttuğu bir eve yerleşti ve orada vefat etti. İstanbul'da birçok mahalle değiştirmişlerden birisi olan Ahmet Rasim de bir aralık Bakırköy'de oturmuştur. Evet değerli dinleyiciler, İstanbul'u gezdik. Edebiyatçıdan İstanbul'da nerelerde oturduklarını söyledik ama İstanbul'u bitiremedik. Önümüzdeki programlardan birinde diğer semtlerde oturan meşhur ünlüleri, meşhur edebiyatçıları ve onların hatıralarını sizlere inşallah naklederiz. Haftaya tekrar buluşuncaya dek radyonuz TGRT FM'de hoşça kalın.
Hatıralar.